Ayrı Miki, Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erik Maria Remarque, sayfa 22. İkinci bölüm. Evde yazı masamın gözünde bir yığın şiirle Saul isimli bir tiyatro oyununun başlangıcı durduğunu düşünmek ne garip. Dipnot, Saul, eski İsrail'in ilk kralı, çevirinin notu. Bunları yazıp çizerek kaç geceler geçirdim. Hepimizin buna benzer bir merakı vardı. Ama bunlar şimdi o denli gerçek dışı şeyler oldu ki artık aklım almıyor. Önceki hayatımız buraya geldiğimiz anda bizim parmağımızı bile oynatmamıza gerek kalmaksızın bıçakla kesilir gibi kesiliverdi. Çok zaman buraya gelmezden önceki hayatımızı düşünüp şimdikine bir anlam vermeye çalışıyoruz. Ama bunu hiçbir zaman tam olarak başaramıyoruz. Biz 18-20 yaşındaki genç erkekler için, Krop, Müller, Leer ve benim için, Kantorek'in demirden gençlik dedikleri için bu hayat anlaşılmaz bir şey. Daha yaşlı olanların bu hayatla önceki yaşayışları arasında bir bağ var. Karıları, çocukları var, onların meslekleri, işleri, güçleri var. Geldikleri çevre, önceki hayatları o denli belirgin ve kuvvetli ki savaş bunları silip ortadan kaldıramıyor. Gel gelelim biz 20 yaşın aşağısındaki gençler arkamızda yalnızca ana babalarımızı bıraktık. Belki bazılarımızda sevdiği kızı ama bu pek bir şey sayılmaz. Bizim yaşımız ana baba etkisinin en zayıf olduğu çağdır. Kızlar ise bizi daha tam olarak avuçlarının içine alamamışlardır. Arkamızda bunlardan gayrı ne bıraktık ki? Hiç. Birkaç bağlılık, birkaç merak ve okulumuz. Bizim dünyamızın sınırı bundan ibaretti ve şimdi bu dünyadan hiçbir şey kalmadı. Kantorek olsa savaştan önce bizlerin hayatın eşiğinde olduğumuzu söylerdi sanırım. Elbette haklı olurdu. Kök salmış değildik henüz. Savaş bizi sürükleyip götürdü. Daha yaşlılar için savaş bir dönemden, bir ara vermeden ibaret. Bizler ise savaşın pençesine düşmüşüz. İşin sonunun nereye varacağından hiç haberimiz yok. Başımıza anlaşılmaz içler acısı bir şeyin geldiğini ve çorak ıssız bir bahçeye döndüğümüzü biliyoruz yalnızca. Gene de her zaman üzgün sayılmayız. Gerçi Müller Kemmerich'in çizmelerini elde etmek için can atıyor. Ama kederden böyle şeyleri düşünemeyen bizler kadar onun da Kemmerich'e yüreği yanıyor. Yalnız o daha mantıklı düşünüyor, hepsi bu. Kemmerich çizmeleri giyebilecek olsa Müller onları elde edebilmenin yollarını düşünmektense dikenli tellerin üzerinde yalın ayak yürümeyi ye sayardı. Gel gör ki çizmeler Kemmerich'in işine yaramayacak artık. Nasılsa başkalarının payına düşecek. Öyleyse onlara konan neden Müller olmasın? Hastanedeki bir hasta bakıcıdansa onun daha çok hakkı sayılmaz mı bu çizmeler? Ama Cambridge öldükten sonra iş işten geçecek. Onun için Müller şimdiden tetik duruyor. Yalan olan, yapmacık olan, mantıksız olan hiçbir şeyi düşünemez duruma geldik. Yalnızca gerçekler var bizim için şimdi. Bir onlar önemli. İyi çizme bulmak da şu sırada pek güç. Bir zamanlar her şey bambaşkaydı. Askere yazılmak üzere bölge komutanlığına gittiğimiz gün 20 gençten ibaret bir sınıftık. Çoğumuz ömrümüzde ilk olarak ne büyük bir gururla o sabah yola çıkmadan önce sakal tıraşı olmuştuk. İlerisi için hiçbir belirli tasarımız yoktu. Meslek ve çalışma hayatı üstüne düşüncelerimiz daha o denli havadaydı ki gelecek için birer temel taşı olamazlardı. Kafamız hala dereden tepeden düşüncelerle doluydu. Bu düşüncelerin etkisiyle hayat ve hatta savaş gözümüze romantik görünüyordu. Orduya katılınca 10 haftalık bir eğitim kursu gördük. Bu 10 haftanın etkisi bizim üzerimizde 10 yıllık okul etkisinden daha belirgin ve derin oldu. Apolet üzerindeki parlak bir yıldızın 4 ciltlik Schopenhauer felsefesinden daha ağır bastığını öğrendik. Önemli olanın düşünme gücü değil de papuç fırçası olduğunu, zekanın değil sistemin söktüğünü, dünyanın özgürlük değil eğitim üzerinde durduğunu anladık. Önce şaştık bunlara, sonra çok acı bir hayal kırıklığına uğradık. Daha sonra da umursamaz duruma geldik. Coşkun bir hevesle asker olmuştuk. Hevesimizi kırmak için ellerinden geleni yaptılar. Aradan 3 hafta geçtiği zaman birçok şeyleri hiç şaşmaksızın kabul etmeye başladık. Örneğin göğsü kordonlu eskiden postacı olan bir assubay vardı. Bu adamın bizim üzerimizdeki otoritesi eskiden ana babalarımızın, öğretmenlerimizin ve Eflatun'dan Göte'ye değin tüm kültür çığırlarının üzerimizdeki otoritesinden çok daha büyüktü. Yeni açılmış gözlerimizle eskiden öğretmenlerimizin kafamıza yerleştirmiş oldukları ana vatan anlamının da duman olup gittiğini gördük çok geçmeden. Burada vatanseverlik demek, insanın en değersiz bir uşaktan bile isteyemeyeceği, sorgusuz sualsiz bir biçimde kişiliğini yitirmesi demekti. Selam çakmalar, hazır ollar, resmi geçitler, silah çatmalar, sağa marş, sola çark, topuk vur, hakaret, küfür ve binlerce küçük adi ayrıntıdan yaratılan kırtasiyecilik. Oysa bizler askerliği bambaşka düşünmüştük. Bizleri kahraman birer fedai olarak hatırlamaları, sirkteki terbiyeli atları yetiştirmeye benziyordu. Gene de buna çabuk alıştık. Birçok şeylerin gerçekten gerekli, birçoklarının ise gösteriş olduğunu anladık. Askerler gerekli şeylerle göstermelikleri çok iyi ayırt ederler. Bizim sınıftaki çocukları üçer dörder ayırdılar ve bölüklere takımlara dağıttılar. Kendimizi işçilerin, köylü ve balıkçıların arasında bulduk ve onlarla hemen kaynaştık. Krop, Müller, Kemmerich ve ben 9 no'lu Tugay'da Assubay Himmelstoss'un komutasına düştük. Himmelstoss kamptaki en sert bir disiplinci olarak tanınır ve bu ünüyle övünürdü. Ufak tefek çelimsiz herifin biriydi. Suratını tilkiye benzeten bıyıkları vardı. Eskiden postacılık edermiş ama orduya gireli 12 yıl olmuş. Krop'la Caden, Vestus ve ben onun özellikle sinirine dokunurduk. Galiba bizde gizli bir meydan okuyuş sezerdi de ondan. Bir sabah Hazret'in yatağını 14 kez yaptığımı hatırlıyorum. Her seferinde ille bir kusur bulmuş, yatağı baştan aşağı sökmüştü. Kazık gibi katılıp kalmış bir çift çizmesini saatlerce cilalayıp yoğurdum bir seferinde. Sonunda tereyağı gibi yumuşacık oldular da o bile bir kusur bulamadı. Himmelstoss'un buyruğu üzerine assubayların yemek odasının her yanını diş fırçasıyla fırçaladığım oldu. Bir başka gün Krop'la bana bir el süpürgesiyle bir faraş vererek kışla avlusundaki karları temizlememizi buyurdu. Donup gitmemiz işten bile değil ama neyse ki tam o sırada oradan bir teğmen geçiyordu da bizi görüp içeri gönderdi. Himmelstoss'u da haşladı. Ama bunun biricik sonucu assubayın bize büsbütün diş bilemesi oldu. Tam 6 hafta her Allah'ın pazarı nöbet tuttum. Sırtımda arka çantası, elimde tüfeğim, yeni sürülmüş yumuşak ıslak bir tarlada eğitim gördürdü bir başka gün bana.
''Azrol! İleri!'' diyordu, sonra da ''Yat!''
Sonunda bir çamur yığını olup çıktım ve yığıldım kaldım. 4 saat sonra gene Himmelstoss'un karşısına çıkmak zorundaydım. Üniformamı fırçalayıp temizlemiştim. Ellerim soğuktan çatlamış kanıyordu. Krop, Vestus ve Caden'le birlikte zehir gibi kralı bir havada eldivensiz olarak tam çeyrek saat hazır oldurduğumuz oldu. Himmelstoss'un atmaca gözleri ise tüfeğin çelik sapına sarılmış duran parmaklarımıza dikilmişti. Sırtımızdan çıkardığımız her şeyi bir taburenin üzerine katlayıp koyardık. Bir keresinde iç donum taburenin kıyısından 5-6 santim aşağı sarkmış diye gece yarısından sonra saat 2'de yatağımdan kaldırıldım ve sırtımda yalnızca gecelik olduğu halde tam 8 kere yatakhane katıyla avlu arasında koşa koşa inip çıkmak zorunda kaldım. Himmelstoss da benim yanım sıra koşuyor ve kasıtla ayaklarımı çiğniyordu. Süngü eğitiminde de durmadan onunla karşı karşıyaydım. Benim elimde ağır demir bir silah olduğu halde o hafif tahtadan bir süngü kullanır ve beni dürtükleyip dururdu. Kollarım mosmor çürük içinde kalmıştı. Bir seferinde öfkeden öylesine gözüm döndü ki ne yaptığımı bilmeden üstüne atıldım, süngümü onun karnına dayadım, herifi yere yuvarladım. Himmelstoss beni komutana şikayet ettiği zaman komutan onun yüzüne karşı güldü ve daha dikkatli olmasını salık verdi. Besbelli Himmelstoss'un ne mal olduğundan haberi vardı ve onun mat olması hoşuna gitmişti. Himmelstoss'la başa çıkabilmek için bar fix egzersizlerinde birinci sınıf bir atlet olup çıktım. Jimnastik hocasını bile geride bırakmak ister gibi çalışıyordum. Himmelstoss'un daha sesini duyduğumuz zaman içimizin titrediği bir gerçektir. Ama o azgın posta tatarına hiçbir zaman yenilmedik. Bir pazar günü Krop'la ben avlunun dışına doğru bir helâ kovası taşıyorduk. Kovayı bir sırığa geçirmiş, sırığın birer ucunu omuzlarımıza dayamıştık. Birden Himmelstoss karşımıza çıktı. 2 dirhem 1 çekirdek pırıl pırıl gezmeye gittiği anlaşılıyordu. tam önümüze dikildi ve elimizdeki işten hoşnut olup olmadığımızı sordu. Elimizde olmadan sendeledik, kovadakiler de assubayın o gıcır gıcır çizmelerinin üstüne döküldü. Himmelstoss küplere bindi binmesine ama ne yapalım, bizde de sabır tükenmişti. Herif içeri atacağım sizi diye haykırıyordu. Krop'un artık şurasına kadar gelmişti. Önce elbet bir soruşturma yaparlar. Biz de bütün bildiklerimizi dökeriz ortaya. Himmelstoss ağzını topla diye köpürdü. Bir assubay var senin karşında. Çıldırdın mı yoksa? Ancak sordukları şeye cevap verirsin. Hem sanki sen ne yapabilirsiniz ki bana? Senin iç yüzünü ortaya dökeriz assubay efendi. Himmelstoss bizim ne demek istediğimizi gördü ve başkaca bir şey demeden yürüdü gitti. Kendi kendine gösteririm ben size dünyanın kaç bucak olduğunu diye homurdandığını duyduk. Ama otoritesi sarsılmıştı bir kez. Bizi yeni sürülmüş bir tarlada bir kez daha eğitime çıkardığı vakit hazır ol diye verdiği komutlara gerçi boyun eğdik. Ama her dediğini öyle yavaş yavaş yapıyorduk ki Himmelstoss çileden çıktı. Yat dediği zaman biz büyük bir özenle dizüstü çöküyor, sonra secdeye kapanıyor, sonra yatıyorduk. Bu arada öfkesi burnundan fışkıran Himmelstoss yeni bir komut vermiş oluyordu. Böylece o bağırmaktan konuşamaz duruma düştü. Biz ise hiç yorulmamıştık. Bundan sonra Himmelstoss bize ilişmedi artık. Gerçi bizden hep eşşoğlular diye söz ediyordu. Ama ne de olsa sesinde saygıya benzer bir ton vardı. Assubayların çoğu efendi kimselerdi. Ne var ki görevleri bizim gibi acemi yerlere karşı sert davranmaktı. Mesela koca kampta kaç cila işi varsa hepsi bize düşüyordu ve biz hırstan kuduruyorduk. Durmadan cila yapmak yüzünden birçoğumuz hastalanıyorduk. Hatta Wolf akciğer iltihabından öldü. Böylece az zamanda katı yürekli, kuşkucu, merhametsiz, zalim ve dayanıklı olup çıktık. İyi de oldu çünkü çoğumuz askere yazılmadan önce bu değerlerin hiçbirine sahip değildik. Bu eğitim dönemini geçirmeden doğrudan doğruya cepheye gönderilseydik sanırım aklımızı oynatırdık. Oysa kamp bizi başımıza gelecek olanlara hazırladı. Yenilmedik, dayanmasını öğrendik. Askerliğin birçok yönlerini güçleştiren gençliğimiz dayanıklı olmak bakımından bize yardım etti. Ama bu dönemin en önemli yararı içlerimizde uyandırdığı güçlü ve pratik toplum ruhu, birlik duygusu oldu. Bu ruh ateş altında daha da pişerek tam bir yoldaşlık, silah kardeşliği biçimini aldı. Savaşın en güzel meyvesi. Kemmerich'in başucundayım. Kemmerich ölüme doğru sürüklenmekte. Çevremizde sürekli bir gelip gitme var. Bir hastane treni gelmiş. Yola dayanabilecek durumda olan yaralıları seçiyorlar. Doktor Kemmerich'in yüzüne bile bakmadan önümüzden geçip gidiyor. Bir dahaki sefere Franz diyorum. Dirseğine dayanarak doğruluyor. Bacağımı kestiler diyor. Demek söylemişler, başımı sallayarak. Dua et gene ucuz kurtuldun diyorum. Franz susuyor. Ben iki bacağım birden gidebilirdi diye sözüme devam ediyorum. Wegeler sağ kolunu kaybetti. Çok daha kötü değil mi? Hem seni izne de gönderecekler. Kemmerich bana bakıyor. Öyle mi dersin? Elbette. Kemmerich gene gerçek mi diye soruyor. Elbet canım, şu ameliyatın zayıflığına hele bir kurtul, kendini topla. Eğileyim diye işaret ediyor, yüzüne doğru eğiliyorum. Ben öyle sanmıyorum diye fısıldıyor. Saçmalama Franz, birkaç gün sonra bak sen de göreceksin. İnsanın bir bacağının kesilmesinden ne çıkar sanki? Burada çok daha ağır yaraları iyi ediyorlar. Kemmerich bir elini kaldırıyor. Sen şuraya baksana, şu parmaklara. Ameliyatın sonucu bu elbet. Doğru dürüst yersen hemen toparlarsın. İyi bakıyorlar mı bari? Yanındaki bir yemek tabağını gösteriyor. Hiç dokunulmamış gibi bir şey. Ben heyecanlanıyorum. Franz, olmaz öyle, yemelisin. Yemek yemen şart. Hem de mis gibi güzel yemek işte. Kemmerich başını öte yana çeviriyor. Biraz durakladıktan sonra ağır ağır, bir zamanlar orman müdürü olmak isterdim diyor. Belki gene de olursun. Şimdi çok güzel takma kollar, bacaklar filan yapıyorlar. Farkına bile varmazsın. Kesilen yerin kaslarına takıyorlarmış. Takma ellerle yazı yazılıyor, her iş yapılıyor. Hatta parmaklar bile oynuyormuş. Daha da kusursuzlarını yapacaklar. Kemmerich bir süre sessiz yatıyor, sonra giderken çizmelerimi Müller'e götür diyor. Peki der gibi başımı sallıyor ve onu avutmak için acaba ne söylemeli diye düşünüyorum. Dudakları büzülüp kasılmış, ağzı büyümüş sanki. Dişleri dışarı fırlamış gibi duruyor. Kireçten yapılmışa benziyorlar. Etleri eriyip bitmiş, alnı büsbütün çıkmış, elmacık kemikleri adeta sivrilmiş. İçindeki iskelet yavaş yavaş dışarı doğru vuruyor kendini. Gözleri daha şimdiden çukurlara batmış. 2 saate kalmadan tamam. Kemmerih benim ölüm döşeğinde gördüğüm ilk insan değil. Ama bir arada büyümüştük. İnsana başka türlü dokunuyor. Onun yazdığı kompozisyonları kopya ederdim. Okula gelirken kollarının ucu parlamış kemerli kahverengi bir pardesü giyerdi. İçimizden Barfix'te dev dönüşünü tek yapabilen de oydu. Saçları ipek püskülleri gibi yüzüne dökülürdü döndüğü zaman. Kantorek bu yüzden onunla pek övünürdü. Ama Kemmerich sigaraya hiç dayanamazdı. Derisi de pek beyazdı. Bazı bakımlardan kıza benzerdi. Gözlerim ayağımdaki postallara kayıyor. İri, kaba saba şeyler. Pantolon paçalarını bunların içine sokuyoruz. Ayakta durduğumuz zaman bu kunduralar bize iri yarı güçlü kuvvetli bir görünüş veriyor. Ama yıkanmaya gittiğimiz zaman soyunur soyunmaz incecik bacaklarımız, cılız omuzlarımız ortaya çıkıyor. Askerlikten sıyrılıp gene birer delikanlı oluyoruz. Sırtımızda çanta taşıdığımıza kimse inanmaz. Garip bir andır bu soyunup çıplak kaldığımız an. Sanki sivil hayata eski kişiliğimize döneriz. Soyunduğu zaman Kemmerich çocuk gibi zayıf çelimsiz dururdu. Kemmerich işte karşımda yatıyor ama niye? Bütün dünya onun yatağının önünden geçmeli ve işte Franz Kemmerich 19 yaşında. Ölmek istemiyor, ölmesin demeli. Düşüncelerim karma karışık oldu. Bu asit karbolik ve kangren kokan hava ciğerleri tıkıyor. Tortu gibi koyu bir hava boğuyor insanı. Ortalık kararmakta. Kemmerich'in de rengi değişmiş. Yüzü öylesine solgun ki yastığın üzerinden yükselir gibi oluyor, parlıyor sanki. Hafifçe dudaklarını oynattığını görüyorum. Ona doğru eğiliyorum. Fısıltıyla "Saatimi bulursan eve gönder," diyor. Cevap vermiyorum. Ne yararı var artık? Onu şimdi kimse avutamaz. Çaresizlikten bitik durumdayım. Şakakları çukurlaşmış bu alın, artık bir yarık biçimini almış olan bu ağız, bu sivri burun ve uzaktaki o tombul ağlayan kadına yazmam gereken mektup. Ah, o mektubu bir yazıp gönderebilsem. Ellerinde şişe ve kovalarla hasta bakıcılar gidip geliyorlar. Bir tanesi yanaşıp Kemmerich'e bir göz attı, sonra gene yoluna gitti. Besbelli bekliyor, yatak için sıra bekleyen olduğu ortada. Franz'a doğru eğiliyorum ve onu sesimle sözlerimle kurtarmak ister gibi konuşmaya başlıyorum. Franz, seni belki de hani o Klosterberg'deki köşklerin arasındaki dinlenme evine gönderirler. Pencereden tarlaları, ufuktaki ağaçları görürsün. Şimdi orada yılın en güzel zamanıdır. Mısırlar olmuş, güneşte tarlalar sedef gibi ışıl ışıldır. Ya o Klosterbach kıyısındaki sıra kavaklar? Hani Ağustos böceği avlardık orada? Gene bir akvaryum yapar, içine balık koyarsın. Bir düşün, kimseden buyruk beklemeden, dilediğin gibi girer çıkarsın. Canın isterse piyano bile çalarsın. Gölgeler içindeki yüzüne doğru eğiliyorum. Hala nefes alıyor, hafif hafif. Yüzü yaş içinde ağlıyor. Keşke dilimi tutsaydım da konuşmaz olsaydım. Franz, kolumu onun omuzuna dayayıp yüzümü ıslak yanağına yaslıyorum. Uykun geldi mi Franz? Cevap vermiyor. Gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlanmakta. Silmek isterdim ama mendilim öyle kirli ki. 1 saat geçti, diken üstünde gibi oturmuş. Belki bir şey söyler diye yüzümü yüzünden ayırmıyorum. Ya ağzını açar da bağırırsa? Ama o başını öte yana çevirmiş, hep ağlıyor. Ne anasından söz ediyor ne de kardeşlerinden. Hiçbir şeycikler demiyor. Her şey geride kalmış artık. Şimdi o kendi 19 yıllık kısacık ömrüyle yapayalnız yatıyor. Ve bu hayattan ayrılmak istemediği için ağlıyor. Benim gördüğüm en üzücü, en zor ayrılışlardan biri bu. Gerçi Tijel'in ölümü de pek güç olduydu. O aslan gibi koskoca adam anneciğim diye bağırıyordu. Gözleri dehşetten dışarı uğramıştı. Hançer çekti de doktoru bile en sonunda yığılıp kalıncaya değin yanına yanaştırmadı. Birdenbire Kemmerich inil dedi ve boğazından hırıltılar çıkmaya başladı. Yerimden fırladım, sendeleyerek dışarı koştum. Doktor nerede? Doktor nerede diye soruyorum. Tam o sırada beyaz bir gömlek görüp hemen eteğine yapışıyorum. Çabuk gelin, Franz Kemmerich ölüyor. Doktor eteğini benim elimden kurtararak ilerideki bir hasta bakıcı ere soruyor. Bu hangisi? Er, 26. yatak, bacağı kesilmişti diye cevap veriyor. Doktor nereden bileyim, sabahtan beri 5 tane bacak kestim diye söylenerek beni itiyor. Hasta bakıcıya dönüp sen bakıver diyor ve sonra gene ameliyat odasına doğru koşuyor. Hasta bakıcının yanı sıra öfkeden titreyerek yürüyorum. Er bana bakarak sabahın 5'inden beri durmadan ameliyat yapıyor dedi. Biliyor musun, yalnız bu sabah 16 kişi öldü. Sizin arkadaş 17. olacak. Sanırım 20'yi bulur. Fena oluyorum. Artık gücüm kalmadı. Öfkem de geçti. Anlamı yok ki. Şu anda düşüp kalsam bir daha kalkamam gibi geliyor. Kemmerich'in baş ucundayız. Ölmüş. Yüzü hala gözyaşı içinde. Gözleri yarı aralık. Eski sarı bağdan düğmelere benziyor. Er beni hafifçe dürtükledi. Eşyasını sen mi götürüyorsun? Evet der gibi başımı salladım. Hemen kaldırmamız gerek, yatağa ihtiyacımız var. Dışarıda yaralılar yerlerde yatıyor. Eşyaları topluyorum. Kemmerich'in kimlik rozetini çözüp alıyor, dışarı çıkıyorum. Arkamda hasta bakıcı erler, Franz'ı su geçirmez bir çarşafın üzerine almaktalar. Dışarıda karanlık ve rüzgar bana bir kurtuluş gibi geliyor. Alabildiğimce derin derin nefes alıyorum. Rüzgar yüzüme hiç bu denli ılık, bu denli yumuşak vurmamıştı. Birden aklıma genç kızlar, çiçekli çayırlar ve beyaz bulutlar geliyor. Ayaklarım hızını arttırıyor, koşmaya başlıyorum. Yanımdan askerler geçiyor, seslerini duyuyorum ama sözlerini anlamıyorum. Toprakta kaynayan, topraktan fışkıran güçler tabanımdan gövdeme işliyor. Çevremde gecenin elektrik kıvılcımları çıkardığını duyuyorum. Karargah sanki davul gümbürtüleri içinde. Bacaklarım hafif ve kuvvetli, havayı derin derin içime sindiriyorum. Gece yaşıyor, ben de yaşıyorum. Ruhumda bir büyük açlık var. Barakanın önünde Müller beni beklemekte. Çizmeleri ona veriyorum. İçeri giriyoruz. Müller çizmeleri giyiyor. Ayağına tam geldi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.